parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Bu hafta Parlamentoların Dostluğu programında Azerbaycan Türkiye Büyük Millet Meclisi Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar, Adana Milletvekilimiz var. Sayın Ünüvar çok renkli bir şahsiyete sahip. Programın da bu rengini yansıtacağını düşünüyorum. Elbette Azerbaycan bağlamında konuşacağız ama Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerini, Türkiye'de Azerbaycan'ın algılaması, Azerbaycan'da Türkiye'nin algılanması, böyle çok boyutlu güzel bir sohbet yapacağız. Ben öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Necdet Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk Fatih Bey. Hayırlı günler diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Bizi dinleyenlere.
Sesimizin ulaştığı 163 ülkeye Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanımız Necdet Ünüvar'ın selamını ilettik. Şimdi Necdet Bey, tabii Azerbaycan'la ilgili Türk kamuoyunda pozitif bir algı var.
Evet.
Bu pozitif algıyı besleyen o kadar çok unsur var ki, ortak tarih, ortak kültür, ortak medeniyet, aslında ortak da değil, hani Azerbaycan Türkçesi diyoruz ama hani birbirine de yakın böyle bir dil var. Ben öncelikle sizin bu anlamda genel bir gözleminizi almak isterim. Yani Azerbaycan Türkiye ilişkileri bağlamında genel bir gözlem alabilirsek akabinde biraz daha detaylandırırız programın ilerleyen dakikalarında.
Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşacağız. Bu gerçekten çok önemli. Hem Türkiye hem Azerbaycan açısından çok çok önemli. Bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının 100. yılı. 1918'den 2018'e böyle de bir hoş bir tevafuk oldu. Şimdi gençlik yıllarımızdan hatırlıyorum. Azerbaycan dediğimiz zaman işte Zeynep Hanlarova Türkiye'ye gelirdi veya onun işte kasetleri gelirdi. Biz onu dinlerdik. Aynı bizim gibi konuşuyor, aynı bizim gibi türkü söylüyor falan diye. Fakat bir yandan da işte o Sovyet dönemindeki katı otokratik yapıdan dolayı da Türkiye ve Azerbaycan halkları arasında çok fazla ilişki yoktu yani. Çok sınırlı bir ilişki vardı. Türklerin, Anadolu Türklerinin Azerbaycan'a gidişi çok zordu. Azerbaycan Türklerinin de Anadolu'ya gelişi son derece zordu. Hatta daha da zordu. Ve daha sonra 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki temaslar başlayınca gördük ki onların bizden, bizim onlardan hiç farkımız yok. Yani biz aslında farklı coğrafyalarda gibi görünüyoruz. Birimiz Güney Kafkasya'da, öbürümüz Anadolu topraklarında sürekli ilerleyen, kalkınan, gelişen iki tane önemli bağımsız ülkeyiz. Ama görüyoruz ki biz aynı gönül coğrafyasının mensuplarıyız. Yani bunu
sloganlaştı ya vekilim. İki devlet, bir millet, tek
evet,
millet.
Yani. Tek millet, iki devlet. Orada aslında millet yapan unsur, yani bize ilkokuldan itibaren milletin tarifi yapılırken ortak dil, ortak din, ortak kültür gibi bir takım özelliklerden bahsedilirdi. Baktığımız zaman Azerbaycan'ın bütün bu özelliklerinin, dilimizin, dinimizin, kültürümüzün, soyumuzun ve bir takım kültürel özelliklerimizin hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Hatta yemek kültürümüz bile neredeyse hemen hemen aynı. Dilimizde küçük lehçe ve ağız farklılıkları var ama Türkiye'de yok mu? Yani İstanbul'da konuşan vatandaşımızla Bingöl'de, Adana'da, Muğla'da konuşan vatandaşlarımız aynı şeyi söylemiyor. Bir kısmı uzatıyor, bir kısmı kısaltıyor. Dolayısıyla Türkiye'de, Anadolu topraklarında bile ağız farklılığı varken kuşkusuz Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizle Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz arasında da farklılıklar olacaktır. Dolayısıyla tek millet, iki devlet kavramının altı çok rahatlıkla doluyor Türkiye ve Azerbaycan açısından. Hiçbirbirimizi yadırgamıyoruz. Ben ilk kez 2003 yılında sağlık müsteşarıydım. O zaman gittiğim zaman gördüm ki aynıyız. Hanımla beraber gittik. Benim hanım Erzurumlu. Salih Hanım dedi ki ya burası dedi sanki Erzurum gibi dedi yani. Hatta Erzurumların bir şeyi vardır, bir aksanı vardır. O aksanla uzun yıllardır konuşmadığı, kullanmadığı aksanı Bakü'de çok rahatlıkla kullandı ve kullandığı zaman çok daha rahat anlaştıklarını gördüm. Yani Azerbaycan ağzıyla Erzurum ağzı birbirine, o hat birbirine çok daha yakın. Kafkas dillerine daha yatkın bir yapıda. Dolayısıyla bizim ayrımız gayrımız yok. Biz bir ve beraberiz inşallah. Bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Parlamentoların dostluğu ifadesi ne de birazcık vurgu yapmak isterim. Ben 2011'den itibaren dostluk grubu başkanıyım. İlk 2012'nin başında gittiğimiz zaman Türkiye-Azerbaycan parlamento arası dostluk grubu başkanıyım filan dediğim vakit ya bu dostluk bize birazcık şey geliyor, ağır geliyor filan dedi bir dostumuz, bir parlamenter arkadaşımız. Niye dedim? Ya kardeşlik sanki birazcık daha yakın filan gibi. Doğru dedim ama işte bir kavramsal bir şey var yani işte uluslararası düzlemde de dostluk diye geçiyor. Yani Türkiye-Almanya dostluk grubu, Türkiye-Finlandiya dostluk grubu, Türkiye-Azerbaycan dostluk grubu ama sonuçta dostluğun çok ötesine taşımış bir kardeşlik duygusu söz konusu.
Evet, tabii dostluk ve kardeşlik iki ayrı kavram ama aslında birbirlerinin altlığı üstlüğü gibi de birbirini besleyen iki ayrı kavram. Azerbaycan deyince bizim kafamızda tabii bir Naci Paşa, bir Enver Paşa hikayesi de vardır bilirsiniz. Enver Paşa ile ilgili torunuyla bir kitap hazırladığımızı da fark ettik ki Enver Paşa Türkiye'de daha fazla Azerbaycan'da şöhret biliniyor. Çünkü kardeşi Naci Paşa biliyorsunuz İngilizlerden Azerbaycan'ı İngilizlerden almış, şehrin anahtarını almış bir komutan. Dolayısıyla bu tarihsel atıflar bağlamında Azerbaycan'la o kadar çok başlığımız var ki siz bunu yapıyorsunuz politik olarak bir temsille yürütüyorsunuz. Naci Paşa Nuri Paşa olarak düzeltelim. Tabii o bölgede farklı hizmetleri olan başka paşalar da var ama kardeşi Nuri Paşa'nın özel bir yeri var hakikaten Azerbaycan'da. Şimdi nüfusu 10 milyon bir Azerbaycan. Ekonomisi son yıllarda biraz doğal gazın da değil mi katkısıyla Türkiye ile ilişkileri, Azerbaycan petrollerinin gazın Türkiye hattından yurt dışına nakliyle ilgili de ayrı bir ekonomik ilişki sanki başladı. Tabii. Bu anlamda neler söylersiniz?
Şimdi Nuri Paşa'dan bahsettiniz. Ben Nuri Paşa ile ilgili birazcık müsaadenizle tabii, oradan tabii. girerek.
Abi onları hayırla anmak lazım tabii. Yani Azerbaycan'ı konuşup.
Şimdi tek millet iki devlet derken onun altı çok kolay doluyor diye ifade etmiştim. Şimdi 1918'de Bakü esarete düşüyor ve o zaman Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'den yardım istiyor. O zaman Osmanlı İdaresi var ve Osmanlı İdaresi'nin son yılları 1918 ve Osmanlı İdaresi o dönemdeki idare 8 bin eğitilmiş askeriyle beraber Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa idaresinde 8 bin kişilik orduyu şeye gönderiyor, Bakü'ye gönderiyor. Bakü'de, Gence'de çok önemli Bakü müdafası diye tarihe not düşen kahramanlıklar gösteriyorlar. Nuri Paşa'nın 1300 askeri şehit oluyor. Orada gittiğimiz zaman, Azerbaycan'a gittiğimiz zaman tepede şehitlik vardır. Ve o şehit diye gidince Türkiye'den Azerbaycan'a veya bir başka heyet gittiği zaman, daha çok Türkler gittiği zaman önce merhum Haydar Aliyev'in mezarı, eşinin mezarı ziyaret edilir. Daha sonra şehit diye geçirir. Şehitlikte 20 Ocak 1990'da hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin mezarında Fatiha okunur, karanfil bırakılır. Daha sonra Türk şehitliği diye anılan yere geçirir. Ve o Türk şehitliğinde Nuri Paşa'nın askerleri vardır. Kerküklü, Halepli, Kosovalı, Adanalı, Kayserili, Nevşehirli, yan yana Konyalı. Ve baktığınız zaman orada sanki ikinci bir Çanakkale var. 1915'li Çanakkale'de ne kadar farklı Türk coğrafyasında insanlar orada şehadet şerbetini içmiş yatıyorlarsa Bakü şehitliğinde de o şekilde. Dolayısıyla o zor dönemde Nuri Paşa bir büyük bir kahramanlık göstermiştir Kafkas İslam Ordusu'yla. Ki nitekim 18 Mayıs 1918'de 20. yüzyıldaki ilk bağımsızlığını kazandı. İkinci bağımsızlığı 1991'de kazandı, 18 Ekim'de. Bir yüzyılda iki bağımsızlık kazanan iki veya üç tane ülke var. Evet, bir tanesi Azerbaycan. Şimdi baktığınız zaman oradan hareketle daha sonra 1920'de Türkiye'de işte meclis kuruluyor. Gazi Mustafa Kemal Nerimanova mektup yazıyor. Diyor ki biz oradayız, bize yardım edin. Ve o dönemdeki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nerimanov elindeki neft, petrol, altın ve para olarak gönderiyor. Sonra 1923'te Gazi Mustafa Kemal bir mektup daha yazıyor. Diyor ki biz borcumuzu ödemek istiyoruz. Nerimanov'un mektubu çok manidardır. Diyor ki sizin bize borcunuz yok. Çünkü kardeşin kardeşe borcu olmaz. Kim düşmüşse onun elinden tutar kaldırır. Şimdi böyle bir dostluk ve kardeşlik düzleminde o günlerden bugünlere geldiğimiz zaman şüphesiz iki tane bağımsız devlet. Biri Güney Kafkasya'da, öbürü Anadolu coğrafyasında. Ve kaderin önemli bir garip cilvesi ve hoş cilvesi, Türkiye dünyanın en stratejik konumdaki ülkesi. Kafkaslarla Avrupa,
evet.
Kafkaslarla Orta Doğu, Balkanlarla Avrupa arasındaki, Asya ile Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktası. Ve o geçiş noktası zengin bir petrol ve doğalgaz üreticisi olan Azerbaycan'ın imkanlarını bütün dünyaya sunmakta önemli bir görevi ortaya koyuyor. Bakınız 2006'da Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı kuruldu. Galiba şu anda milyarlarca varil petrol, Bakü petrolü Ceyhan'a geliyor. Benim doğum yerim olan Ceyhan'a geliyor ve oradan dünyaya iletiliyor. Şimdi orada zengin petrokimya tesisleri kurulacak Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi'nde ve o zaman Bakü'nün petrolü daha değerli, yüksek katma değerli petrokimya ürünü haline dönüşüp sonra dünyaya ihraç edilecek. TANAP çok önemli bir proje. Azerbaycan'ın doğalgazı, Hazar'da çıkan doğalgazı Türkiye üzerinden, en fazla Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla, doğalgaz boru hatlarıyla Orta Avrupa'ya kadar gidecek ve Orta Avrupa'da yani Romanya'dan Bulgaristan'a, Arnavut'a, Bosna Hersek'e, diğer Sovyet Cumhuriyetlerine birçok Orta Avrupa ülkesine sanayi, ısınma ve aydınlanma olarak Azerbaycan'ın ürettiği doğalgazın oraya yansıması olacak. Yani dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye adeta insanlığa hizmet eden iki tane değerli ülke konumunda olacak. Şimdi Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattıyla yine Bakü'de çıkan doğalgaz Türkiye'ye geliyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu var biliyorsunuz. Geçtiğimiz 3 ay kadar önce.
Çin'e kadar gidecek.
Evet. İnsanlığa hizmetin boyutunu ifade için söylüyorum. O Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılması şu anlama geliyor. Londra'dan biliyorsunuz insanlığın en önemli projelerinden birisi. Londra'dan bir kişi trene bindiği zaman hiç inmeden bir başka vasıtaya, bir başka ulaşım aracına ihtiyaç duymadan Pekin'e kadar gidecek. Nasıl gidecek? İşte Londra'dan geldi, oradan geliyor güzergah Türkiye'ye. Marmaray yani denizin altından geçen o raylı sistemle Türkiye'den işte Kars ve Tiflis, Bakü demir yoluyla ve ondan sonra da Çin'e doğru devam edecek. Yani baktığınız zaman Türkiye ve Azerbaycan farklı coğrafyalarda iki tane ülke ama insanlığa hizmet eden çok önemli iki tane ülke konumunda. Dolayısıyla insanlığın vazgeçemeyeceği iki tane önemli ülke. Ne mutlu bir durumdayım ki ben hem Türkiye hem Azerbaycan'ın dostluk grubu başkanlığını yürütüyorum ve her iki ülkenin de başarılarından tıpkı diğer Türkiye ve Azerbaycanlı kardeşlerim gibi büyük bir gurur duyuyoruz.
Evet. Bu bilgiler çok kıymetli. Tabii özellikle TANAP projesi ve demiryolu projesinin hem insanlığa hizmet bağlamında büyük değeri var hem de Türkiye'nin bir geçiş güzergahında olmasından dolayı ekonomik çıktıları var. sadece TANAP projesinin Türk ekonomisine yıllık ciddi düzeyde katkıları olacağını biliyoruz. Bu bir anlamda Türk dış politikasında İran'a doğalgaz bağlamındaki bağımlılığı da Rusya gazına olan bağımlılığı da önemli oranda azaltacağı için de bize ayrıca bir katkı, politik bir katkı da sunmuş olacak. Bu bağlamda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin titizlikle güçlendirilerek yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Şimdi Sayın Vekilim, tabii Nuri Paşa mevzusu ile ilgili bir cümle kullanalım ve biraz günümüze doğru gelelim. Biliyorsunuz son yıllarda Kutul Amare zaferi üzerinden unutulmuş zaferleri ön plana çıkarma hususunda TRT'nin de büyük bir misyon üstlenerek yürüttüğü bir çalışma var. Aslında Kutul Amare nasıl İngiliz'in ricasıyla unutulmuş, takvimlerden çıkartılmış bir zaferse Nuri Paşa'nın komutasında 8 bin Osmanlı evladının Bakü topraklarında verdiği cehd de gerçekten kıymetlidir ve hatırlanmaya değerdir. Bu bağlamda yakın tarihimizin önümüzdeki günlerde belki Nuri Paşa üzerinden Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine de katkı sunacağı için bu mevzuyu bir kenara not etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Evet, o not edilmiş durumda zaten. 10 gün önce biz Çalışma Bakanımız Sayın Jülide Sarıyeroğlu hanımefendiyle beraber bir heyet olarak gittik. Azerbaycan'a gittik.
Çok güzel.
Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev beyefendiyle de görüştük. Orada 100. yılla ilgili Azerbaycan Büyükelçimiz Hazar İbrahim'le birlikte bir projemizden bahsettim. Hazar İbrahim 3 ay kadar önce Türkiye'ye geldi. Çok başarılı, çok gerçekten bu coğrafyaların sevdalısı bir kardeşimiz. Hem Türkiye hem Azerbaycan dostluğu, kardeşliği noktasında. Onunla ilgili bir ortak projemiz var. 100. yılla ilgili parlamentoların birbiriyle daha fazla ve daha sıkı, daha yoğun bir teması ile ilgili konuyu Sayın Aliyev'e arz ettiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben dedi zaten Ocak ayında bir genelge yayınladım dedi. Mayıs ayında yani bu yılı 2018'i Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yılı ilan ettim dedi. Ondan sonra ettik dedi ve Mayıs ayında çok yoğun bir takım şeylerin olacağını ortak parlamentolar arası ilişkilerin olacağını hatta bizden 15 gün kadar önce ziyaret eden Volkan Bozkır Sayın Dışişleri Komisyon Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz Volkan Bey'in başkanlığındaki heyette de bu konuyu konuştuğunu ifade etti. Dolayısıyla bunları bizim konuşmamız lazım. Bu çerçevede TRT'nin yayınlarını gerçekten büyük bir takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Diriliş dizisi, Payitaht dizisi, Kutul Amare ile ilgili dizi,
Mehmetçik
dizisi. Gerçekten bunlar çok çok önemli. Şimdi biz bu topraklarda yaşıyorsak o zaman bu toprakların tarihini de öğrenmek durumundayız. Yani tarihini öğrenmediğiniz zaman geleceğe yönelik attığınız adımlarda da bir takım sıkıntılar oluyor. Onun için belki bugün Afrin'de Suriye'nin sınırında Türkiye'ye karşı çöreklenmiş terörist unsurlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük başarıyla yürüttüğü operasyonlara bakarken biraz Çanakkale'ye, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'deki, Gence'deki şeylerine, kahramanlıklarına, Kutul Amare'ye başka noktalara da bakmamız lazım ki onu daha rahat görebilelim. Fakat şöyle bir şey de söylemek isterim Fatih Bey. Bu coğrafya acılı bir coğrafya. Türkiye ve Azerbaycan'ın içinde bulunduğu coğrafya çok acılı bir coğrafya. 1915 civarında sözde Ermeni soykırımı diye dillendirilmeye çalışılan şey aslında taşnak Ermeni çetelerinin kendi vatandaşlarına yani o masum Ermenilere karşı yürüttüğü bir kırım harekettir. Ve o zamanki Osmanlı idaresinin o taşnak ve Ermeni çetelerinin hınçak ve taşnak komitelerinin elinden o vatandaşları kurtarmak adına bir yerden bir yere taşıması. Ama ne hikmettir ki Batı dünyası bunu görmek istemiyor. Yani aslında biliyor biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan defalarca arşivlerimizi açmaya hazırız dedi. Evet. Ama onlar o arşivleri görmek istemiyor. Çünkü arşivler onları yalanlayacak. Ve Türklerin yani şu anda bizim ortaya koyduğumuz fikirleri doğrulayacak nitelikte. Aynı şeyi baktığınız zaman Azerbaycan'da yaşıyor. Bugün Azerbaycan'ın %20 toprağı işgal altında. Dağlık Karabağ. İşgal altında. Yani 1994'ten beri tam 25 yıldır, 24 yıldır işgal altında ve tam 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz başta Bakü olmak üzere pek çok Azerbaycan şehrinde kaçkın ve göçkün hayatı yaşıyor. Dolayısıyla o TRT'nin bu çerçevede yaptığı Mehmetçik dizisi, Diriliş dizisi, Payitaht dizisi çok çok önemli ve bizim tarihimizi ortaya koymak çok önemli. Belki Nuri Paşa'yı o çerçevede birazcık daha farklı değerlendirmek lazım. Ki Nuri Paşa'nın Azerbaycan'da da hak ettiği değeri gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bütün devlet adamlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev'den başlayarak Oktay Bey'le, Milli Meclis Başkanımızla ve farklı devlet adamlarıyla konuştuğumuz zaman hep o Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlıklarını hep hayırla iade ettiklerini, medyunu şükran olduklarını hep gördüm. Bundan da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Evet.
O dönemde tabii aydınlatması gereken çok kahramanlar var. Sultan Galiyev'den Resulzade'ye kadar gerçekten büyük emek veren, işte Tercüman gazetesiyle o bölgedeki milli uyanışa katkı sunan önemli aydınlar var. Bunlardan birisi de biliyorsunuz Abdurreşit İbrahim'dir, Tatar'dır.
Evet.
Hatta yani oradaki mücadeleleri dönemin Rus çarını o kadar rahatsız ettirmiştir ki sürgüne göndermiştir. Ama bunları çok gayretli insanlar Japonya'ya sürgüne gidiyor. Bugün Japonya'da İslam'ın resmi olarak kazanılmasını sağlayan kişidir.
O da bir başka hayra vesile
olmuş. O da olur. Böyle şimdi, bir hayra vesile olmuş.
Ya böyle misyon sahibi insanları hapse atsanız orada bir irşat faaliyeti başlatır. Evet. Dağın tepesine gönderseniz orada bir şey yapar. Bir milli duyguyu canlandırır. Yani o misyon farklı bir şey.
Biraz böyle. De,
onları nereye koyarsanız. Onlar vefat ettiği zaman da gerçekten onların kabrine gittiğiniz zaman o duyguyu yaşarsınız. Mehmet Emin Resulzade de biliyorsunuz 31 Ocak'ta doğum yıldönümüydü. 134. doğum yıldönümüydü. Burada bizim asli mezarlıkta
Cebeci'de.
Yatıyor. Cebeci'de.
Evet. Geçen tabii sürgünde olduğu dönemde vefat etti.
Tabii. Geçen şeyde Hazar İbrahim Bey'le Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın İbrahim'le beraber ziyaret ettik. Fatiha okuduk. Eşi Leyla Resulzade de ki o da şeydir, Hristiyan mezarlığındadır. Polonya asıllı ama Mehmet Emin Resulzade'ye yol arkadaşı, hayat arkadaşı yapmış bir muhterem hanımefendi, onun da mezarını ziyaret ettik. Onlar bize tabii emanet. Yani tek millet, iki devlet diyoruz ya Fatih Bey. İşte tam da bu. Yani Bakü'de doğmuş,
Ankara'da
vefat etmiş. O bize emanet. Yani onun kabri bizde. Burada doğmuş, Bakü'de vefat etmiş.
İşte Enver Paşa
Tacikistan'da.
Pamir Dağları'nda
ya,
değil mi?
Bir sürü böyle şeyler var. Kahramanlar var ve onların varlığı, yani mezarlarının varlığı bile aslında o tek millet iki devletin nişanelerinden bir tanesi.
Bu tarihsel veriler oldukça kıymetli. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostu programı devam ediyor. Azerbaycan-Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Başkanımız Profesör Doktor Necdet Ünüvar konuğumuz. Şimdi biraz da sizin bu ziyaretlerle aslında temellendireceğimiz ortak kültür, hani ortak tarihi konuştuk. Hı hı. Biraz da ortak kültürden bahsetsek, yani buna ortak damak tadı da dahil. Hı hı. Azerbaycan ve Türkiye ortak kültür başlığı altında neler söylersiniz?
Şimdi şöyle, dünyanın son 30-40 yılına baktığımız zaman ülkeler farklı farklı paktlar oluşturuyor. OECD dediğiniz zaman akla bir şey geliyor. Yani belli bir gelişmişlik seviyesinde bir araya gelmiş 30 küsür tane, 32 tane ülke geliyor. Efendim Avrupa Birliği dediğiniz zaman işte önce 15 ile başladı. 27, 29 tane ülke aklınıza geliyor. Böyle Türk dünyasında da oluşturulmuş şeyler var, birlikler var. Mesela TÜKBA dediğimiz Türk dili konuşan parlamenterler asamblesi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan oluşuyor. Ama Türk dünyası sadece bu dört ülkeden ibaret değil. Şimdi TÜKBA üzerinden ben bu mevzuya girmek istiyorum. Türk dili konuşan ülkeler. Kazakistan Türkçe konuşuyor. ağız farklılığı var. Kırgızistan Türkçe konuşuyor, ağız farklılığı var. Azerbaycan ve Türkiye. Ama Türk Cumhuriyetlerine baktığınız zaman onların ortak dilinin neredeyse Rusça olduğunu görüyoruz. Tabi bunlar rahatsız oluyor aslında. Toplumlar da kendi öz lisanlarıyla ve duygularını daha iyi ifade edici bir dille birbirlerini anlamak istiyorlar. İşte bu Türkbağ üzerinden geçtiğimiz Aralık ayında da Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'la Kırgızistan'da Türkbağ'ın toplantısı vardı. Yıllık toplantısı. Orada Sayın Başkanımız Kahraman Beyefendi de gerçekten çok önemli meselelere değindi. Kudüs meselesini, Türkbağ'ın Kudüs meselesinde rol alması gerektiğini söyledi. Oradaki sonuç bildirgesine onu koydu. FETÖ ile mücadeleyi çok önemsediğimizi ifade etmemiz gerekir dedi Türk olarak. Onu oraya koydu. Yine ortak tarih, ortak dil, ortak kültür meseleleri de gündeme geldi. Şimdi dilleri birbirine yaklaştırmak lazım. Yani anlaşılmayan noktaları anlaşılır hale getirmek lazım. Türkiye ile Azerbaycan arasında hiçbir problem yok. Yani birbirimizin televizyonlarını, radyolarını birbirimizi çok rahat dinliyoruz. Şimdi bu bizim yayınımızı Azerbaycan'dan dinleyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz varsa onlar için herhangi bir tercüme falan ihtiyaç yok. Ama bütün Türk dünyası böyle değil. Özbekistan böyle değil, Kırgızistan böyle değil, Türkmenistan böyle değil, Kazakistan böyle değil. Dolayısıyla bu konulara bizim aslında bir noktada da şey yapmamız lazım, müdahil olmamız lazım. Ama bunların çok konuşulduğunu da çok büyük memnuniyetle görüyorum. Evet. Bunları daha çok konuşmamız lazım. Türkbağ Hukuk Komisyonu bildiğim kadarıyla ülkelerin anayasaları ve iç tüzüklerini, meclis, parlamento iç tüzüklerini ortak dile çevirdiler. Bir ortak dil komitesi var. Şu anda çok aktif değil ama çalışıyor. Ortak tarihle ilgili bir komitenin kurulma aşaması var. Ama bunları hem Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem Sayın Aliyev çok rahatlıkla dile getiriyorlar. Diğer Türkbağ üyeleri, liderler de bu konuyu gündeme getiriyor. Ben de mesela şöyle bir şey başlatmıştım Sağlık Komisyon Başkanları olarak. Türkbağ Sağlık Komisyon Başkanları'nın bir araya gelsin ve konuşsun diye. İlkini Türkiye'de yaptık. Daha sonra şimdi ikincisini ya Kazakistan'da ya Azerbaycan'da yapacağız. Ve orada sağlık komisyonları bir araya gelerek birbirimizin sağlık imkanları ve ihtiyaçlarını konuşacağız. Yani biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli sağlık devrimleri yapıldı. Ve o yaptığımız devrimlerin mutlaka Türk dünyasına yansıması lazım. Çok ciddi bir birikim. Yani on binlerce saat çalışılmış, ortaya konmuş bir döküman var ve bizim bunu bir diğer kardeşimizle paylaşmamız lazım. Diğer ülkelerde de başka güzel bir takım uygulamalar var. Azerbaycan'da var, Kazakistan'da var, efendim Kırgızistan'da var ve orada bizim o kendi birikimlerimizi, tecrübelerimizi oraya aktarmamız lazım ki birbirimizin kültürlerine de yakın olması hasebiyle politikalarımızın da birbirine yakın olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle şeyler yapmamız lazım. Adımlar atmamız gerekir. Adım ata ata, adım atmadan hiçbir başarıya ulaşmak mümkün değil. İşte o adımları atıyoruz. Televizyonlar ki TRT'nin içindeyiz, onu da özellikle vurgulamam lazım. Şeyler geliyor mesela Azerbaycan'dan gazeteci arkadaşlar geliyor. Televizyoncular, gazeteciler ve burada TRT'nin imkanlarından ve müktesebatından istifade ediyor. Buradan kardeşlerimiz de oraya gidiyorlar.
Yetişip gidiyorlar.
Abi. Yetişip gidiyorlar. Bu arada aklıma geldi. Bugün Azerbaycan'ın devlet televizyonu AzTV'nin 62. kuruluş yıl dönümü. Medeniyet televizyonunun 7. kuruluş yıl dönümü. Onları da kutluyoruz. Onlar da gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Buradaki faaliyetleri nereye gitsek anında onu yansıtıyorlar. Mesela ben geçtiğimiz hafta Cumartesi günü şeydeydim, Malatya'daydım. Malatya'da bir Azerbaycanlı yönetmenimiz, Elçin Musaoğlu, bir 15 Temmuz'u anlatmış. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, öğrenciler, öğretim üyeleri, doktorlar, meslek mensupları üzerinden 15 Temmuz'da neler yaşadılar, neler yaptılar. Aynı bizim yaptığımız şeyi yapmışlar. Onlar sokağa çıkmışlar, ellerinde bayrak ve onlar da Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na ininceye kadar endişelenmişler. Onlar da darbe bastırıncaya kadar onun endişesini yaşamışlar. Bir Azerbaycanlı hanım kardeşimizin eşi vefat etmiş. Bir Azerbaycanlı kardeşimiz yaralanmış. Yani gerçekten onlar aynı duyguyu yaşamışlar. Orada Malatya'da baktım şeyler var. Bizim Az TV'nin şeyleri, mensupları orada. Bir kameraman, spiker arkadaşımız ve orada haber yapıyorlar. Yani Malatya'da
çok
yapılan, bakınız 15 Temmuz sadece Türkiye'ye yapılmış hareket değildir. O FETÖ denen hain terör örgütü her yerde çöreklenmiş yani. Türk dünyasında da her yere gittiğiniz zaman orada okullar üzerine falan böyle masum bir takım gerekçelerin arkasına saklanarak şey yapmışlar. Orayı ele geçirmeye çalışmışlar. Dolayısıyla 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü burada püskürtülürken onlar da aynı duyguyu yaşamışlar. Ve o yaşadığı duyguyu resmetmiş bir belgesel film haline getirmiş kardeşimizin çalışmasını oradan kaydediyorlar. Ve Azerbaycan'a duyuruyorlar. Az TV. Azerbaycan resmi devlet televizyonu. Onların da bugün 62. kuruluş yıl dönümü. TRT ile de bildiğim kadarıyla çok güzel işbirleri var. Ortak yayınlar var. Onun için bizim birbirimizi daha anlamamız gerekiyor. Çünkü biz aynı dilin, aynı dinin, aynı kültürün mensuplarıysak o zaman birbirimize daha fazla hemhal olmamız lazım. Daha fazla gidip gelmemiz lazım. İmkanlarımızdan ve ihtiyaçlarımızdan istifade etmemiz lazım. Yani birimizin ihtiyacı varsa öbürümüzün imkanından tıpkı Neriman Nerimanoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi birbiriyle dost ve kardeşlik hukuk içerisinde yapmamız lazım. Ama yapıyoruz da onu da söyleyeyim. Bakınız Sayın Aliyev bu üst düzey yüksek stratejik işbirliği çalışmaları yapılıyor. Evet. 8-10 tane bakan kritik öneme haiz bakanlarımız bir yıl Bakü'de, bir yıl Ankara'da toplanıyorlar. Veya Azerbaycan'ın değişik şehirler, mesela Gebele'de toplandılar. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de farklı yerlere toplantı yapıyorlar. Geçtiğimiz yıl 2016 Mart'ında normalde biz Bakü'ye gidecektik. Ve tam o 15 Mart'taydı galiba. 13 Mart'ta Kızılay'da 102 tane vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırı oldu biliyorsunuz. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan erteledi. Program ertelendi. Ertesi gün gidecektik. Ve ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Sayın Aliyev 10 tane bakanıyla öğle saatlerinde Ankara'ya geldi. Toplantılar yapıldı. Görüşmeler yapıldı. Akşam uçakla tekrar döndü gitti. Bunu hangi iki ülke yapar? Hiçbir ülke yapmaz.
Yani benim dostum protokollerle çizilmemiştir. Evet. Kardeşiz diyor.
Tabii yani çok gönül, önemli bir tavır. Evet. Gönül çizgilerimiz protokolle evet. Çizilmiş çizgiler değil. Yani öyle formal çizgiler falan değil. Ama yani bunu her aşamada görüyoruz. Her yerde bunu çok rahat görüyoruz ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
Evet.
Cumhurbaşkanımız diyor ki Dağlık Karabağ kanayan bir yaraja benim için de yaradır diyor. Bu çok önemli bir şey.
Biz bu anlamda Türkiye'nin hem kültür sanat dünyası bağlamında hem de politik dünyası ve siyasi iradeyi elinde bulunduran iktidar erkü, Azerbaycan ve Azerbaycan'a taalluk eden bütün mevzularda gerçekten bir pozitif duyarlılığa sahip. Bunu yaşıyoruz. Bunun da artırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bağlamda tabii ortak radyo, televizyon dilin geliştirmesi bağlamında inanılmaz katkı sağlıyor. Siz de tecrübelerinizi paylaştınız. Sanıyorum biraz bu kitap bağlamında da bunları artırmak lazım. Çünkü ortak eserler üretilmesi lazım. Üniversitelerimize burada önemli vazifeler düşüyor.
Çok.
Üniversitelerimizin işbirliklerini geliştirmesi lazım. Sanıyorum dost grubu olarak üniversitelerle bu ilişkilerin sürdürülmesi için de bazı çalışmalarınız vardır.
Tabii tabii. Şimdi şöyle Azerbaycan'da şeyler var. Tematik üniversiteler var mesela. Tıp üniversitesi var. Sadece sağlık alanında. Türkiye'de de 81 vilayette üniversitelerimiz var ve onların belli tematik özellikleri ön planda. İşte o tematik üniversitelerle Türkiye'deki üniversitelerin birbiriyle irtibatları hem öğretim üyesi bazında sağlanmaya çalışılıyor hem de eğitim politikaları anlamında sağlanmaya çalışılıyor. Tabii bu ilişkiler arttıkça her iki ülkede okuyan öğrenci sayısı da artıyor. Bugün Türkiye'den 4000 kadar öğrenci Azerbaycan'da eğitim görüyor.
Önemli bir rakam.
Tabii. Azerbaycan'dan 13 bin öğrenci de Türkiye'de eğitim görüyor. Ve onlar silahlı kuvvetlerde görev alıyorlar. Emniyet teşkilatında görev alıyorlar. Bürokraside görev alıyorlar. Meslek mensubu olarak öğretmen, doktor, mühendis olarak Azerbaycan'ın gelişmesi, kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Ve işte o dildeki o ufak ağız farklılıklar var ya, onlar da böylece törpülenmiş ve birbiriyle yakınlaşmış oluyor. Hemhal olmak diye ifade ettiğimiz şey bu. Üniversiteler ülkelerin kalkınması çok çok önemli Fatih Bey. Ve hamdolsun ki şeye baktığımız zaman, Azerbaycan'a baktığımız zaman pek çok alanda çok değişiklik görüyoruz ama üniversite hizmetlerinde de, eğitim hizmetlerinde de çok önemli değişiklikler var. Hele Aliyev döneminde gerçekten hem ekonomik hem sosyal hem toplumsal anlamda çok önemli adımlar atıldığını biliyoruz. Bu arada Sayın Aliyev'de 11 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Tekrardan aday. Başarılar diliyorum inşallah. Azerbaycan halkı için en güzel netice olur ve Azerbaycan hep kalkınmaya, gelişmeye, büyümeye devam eder. Son 15 yıl zaten gerçekten bir başarı hikayesi. Azerbaycan'a baktığınız zaman yani elektrik santralleri artmış, 13 bin kilometrelik yol yapılmış, 14 bin kilometrelik yol yapılmış, doğalgaz üreticisi olan bir ülke ve tabii doğalgazla ilgili sıkıntılar vardı ama şimdi baktığınız zaman neredeyse
sermaye birikmesi
tamamında,
de oldu.
Tamamında doğalgaz var. Köylerin %93'ünde doğalgaz var. Milli geliri çok artmış. Maaşlar çok artmış. Yani 5 kat falan maaşlar artmış. Ekonomik kazanımlar çok artmış. Döviz rezervi yaklaşık 20-30 kat arttığını biliyorum. Yani 2 milyar civarında bir doğalgaz Merkez Bankası rezervi varken döviz şu anda 40 milyar üzerinde bir şey var. Döviz rezervi var. Zenginleşen, kalkınan bir ülke konumunda. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da gelişir, daha da kalkınır. Gerçekten kendi kendine yeten ülke olmak çok çok önemli Fatih Bey. Hele de sıkıntılı bir coğrafyadaysanız bunun çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Hamdolsun şu anda Azerbaycan'da böyle bir çatışma ortamının içerisinde değil. Geçtiğimiz yıl çok şehidimiz oldu. Dağlık Karabağ sınırında, mücavir bölgelerinde 31 tane Azerbaycan askeri şehit oldu. Ama o stratejik birkaç tane tepeyi aldı ve hemen o yıllardır sessiz duran Minsk grubu dediler ki efendim ateşkes ilan edilsin filan. Çünkü baktılar ki şey olacak, Azerbaycan ordusu ilerliyor filan. Şimdi bakıyorsunuz Afrin'de %70'i yerli ve milli ürettiğimiz kendi helikopterimiz, kendi insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız ve tanklarımız, topumuz, tüfeğimizle mücadele ediyoruz. Çok önemli bir şeydir yani. Çok. Şimdi başkasına muhtaç olmamak çok önemli bir kavramdır. O yüzden hem Azerbaycan hem Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi gerekiyor.
Evet, tabii sermaye artırımı çok önemli. Ülkedeki demokratikleşmenin de son 15 yılda çok daha ileri bir noktaya geldiğini görmekten de gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu arada tabii Azerbaycan'ın uluslararası kuruluşlar bağlamında da aktif roller üstlenmesi gerçekten bizi şaşırtıyor ve sevindiriyor. En son Kudüs'le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı olarak gerçekleştirdiği toplantıda Azerbaycan'ın da gerçekten varlık göstermesi İslam coğrafyasının Azerbaycan'a yaklaşımı bağlamında da çok kıymetli. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler'de Türkiye ile ortak hareket ettiği, oylamalarda ortak hareket ettiği gerçeğini yadsımamak lazım. Bu iki devlet, tek millet kavramı bizim için ve yarınımız için oldukça kıymetli bir slogan. Ülkeleri idare eden elbette felsefeler vardır ama siyasetleri idare eden ve temsil eden şeyler sloganlardır. Dünya beşten büyüktür bir slogandır ve çok kıymetli bir slogandır. Bu sloganın dünyanın yeniden şekillenmesinde ve devletlerin güç ve otorite bağlamında, temsiliyeti bağlamında çok yeni fikirlere dünyayı götüreceğine inanıyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye seyahatlerinde sizin en çok etkileyen hadiseler nedir desem, neler anlatmak istersiniz?
Size şeyi göstermek isterim, bilmiyorum.
Evet.
Okumakta belki küçük.
Ziyaret programları değil mi?
Bu son 3 yılda benim ziyaret programım. Yani neredeyse her 2 ayda bir başta Bakü olmak üzere pek çok Azerbaycan şehrine gidiyorum.
O zaman biz de bir itirafta bulunalım Sayın Vekilim.
Siz de götüreyim
yani,
inşallah.
Yani bekleriz. Davetinizi bekliyoruz. Yani buraya birçok dost grubu başkanımızı konuk aldık. Ama şu ana kadar gördüğümüz şu ki sizin kadar dostluk grubu başkanlığı kavramının içini dolduran henüz başkanımız yok.
Şöyle, bana geçenlerde bir milletvekili arkadaşımız dedi ki ya Azerbaycan konusu ne zaman gündeme gelse hep sen konuşuluyorsun falan dedi. Ben de espriyle karışık dedim ki hangi işi elimizde tutsak o iş bizi ediyor, kendine tutsak diye böyle bir ifade kullandım ama çok zevkli bir tutsaklık. Bundan çok çok memnunum, mutluyum. 2012'nin Ocak ayında Azerbaycan'a resmi bir seyahat yapmıştım. Dostluk Grubu Başkanı'na ilk seyahatim. Sayın İlham Aliyev'le böyle karşılıklı otururken bir heyetimiz var. 4-5 kişilik milletvekili heyeti. Dedi ki ilk defa mı geliyorsunuz? Hayır dedim. Daha önce gelmiştim. 2003 Haziran'da rahmetli Haydar Aliyev'in görüştüğü son yabancı heyet bizdik dedim. Ondan sonra fakat dedim şöyle bir şey itiraf etmem lazım. Benim gözümü kapatsanız ve bu şehirde açsanız bir tek şehitlikte açarsanız dedim burayı tanıyabilirim. Onun dışında diğer hiçbir yeri tanıyamayacak kadar değişmiş gelişmiş falan dedim. Hakikaten o 2003'ten 2012'ye kadar yani yaklaşık 10 yıllık 9 yıllık dönemde inanılmaz bir gelişme kalkınma olmuş. Ama her 2 ayda bir gittiğim zaman çok farklı şeyler görüyorum. Mesela yollar yapılıyor, işte kültür evleri yapılıyor. En son Haydar Aliyev Camii var. Dünyanın en büyük camilerinden biri. 20 bin kişilik olağanüstü bir cami. Oraya Azerbaycan hükümeti, devleti, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kafkas İslam, Şeyhülislam'ı Allah şükür Paşazade, onlar çok ciddi katkı sağladılar. Her birinde çok büyük bir gelişme, kalkınma görüyorum. Ben her seferinde gelişmiş, kalkınmış olarak görüyorum. Ama baktığınız zaman demin bir cümleniz vardı, tam orada söyleyecektim, unuttum, şimdi aklıma geldi. Bakınız, Azerbaycan 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra 25 yıl içinde iki kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliği sıfatını kazandı. İki kez. İkişer yıllık dönemde. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bu parayla, pulla falan olacak bir şey değildir. Sizin kritik öneminiz sizi belli bir noktaya taşıyor. Avrupa oyunlarını düzenledi. Çok başarılıydı.
Evet.
Formula yarışları orada yapılıyor. Çok başarıyla yürüyor. Erovizyonu yaptı. Yani orada gerçekten her bir adımında hem inkişafi gelişmeler görüyorsunuz, hem kültürel bir takım gelişmeler görüyorsunuz. Bundan da çok mutlu oluyorum gerçekten.
Diğer her Türk coğrafyalarından da biraz daha farklı bir uluslararası hukuk politikası yürütüyorlar.
Evet.
Bu belli oluyor.
İşte Kudüs'te mesela geldi ve çok evet. önemli bir rol üstlendi. Geçen yıl sadece İlhan Bey 3 defa şeye gelmiş, Türkiye'ye gelmiş. Farklı bir enerji zirvesi için geldi, bir Kudüs için geldi. Ama Türkiye'de şöyle bir şey yapıyor tabii. Mesela G20 zirvesi yapılırken ülkeler o G20 ülkesi üyesi olmayan ülkelerden bir ülke daha ilave etme hakkı veriyorlar ev sahibi ülkelere. Türkiye bu hakkı kime kullandı? Azerbaycan'a kullandı.
Evet.
Ama Azerbaycan buna yakışıyor mu? Çok yakışıyor. Yani milli geliriyle, gelişmesiyle, kalkınmasıyla, uluslararası konjonktürdeki ilişkileriyle, bölgesel güç olmasıyla, Hazar'ın önemli bir ülkesi olmasıyla bunu fazlasıyla hak ediyor. Gerçekten Azerbaycan'a her gittiğim seferinde sürekli bir takım gelişmelerin, değişmelerin olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyorum.
Evet. Yakın zamanda var mı seyahat?
Yakında gideceğiz. Zaten 11 Nisan'da seçim var diyorsunuz. Seçim
evet.
gözlemciliği için. Şöyle evet. bir şey oluyor. Çok sık bakan seyahat oluyor. Bakanlar giderken dostluk grubu Başkanlarını da yanlarına alıyorlar. Dolayısıyla ben çok sık Azerbaycan'a gidip geliyorum ama sadece bakanlarımıza değil farklı etkinlikler de oluyor. Sürekli buraya heyetler geliyor. Biz oraya gidiyoruz. Yani aramızda mütemadiyen devam eden bir kültürel aks var. Ve o aks da Türk dünyası için çok, Türk ve İslam dünyası için çok önemli. İnşallah bunu sürekli devam ettiririz.
Evet. İnşallah. Peki yani Azerbaycan'la ilgili bir programda Ebu'l-Feyz Elçi Bey'i de anmak lazım. Çünkü gerçekten Azeri Türk'ünün bağımsızlık mücadelesine
Allah rahmet eylesin.
Büyük hizmet vermiş bir isimdir kendisi. Türkiye ile de özel bir irtibatları vardı.
Doğru.
Biliyorsunuz Elçi Bey'in şu an Azeri topraklarında nasıl anıldığına dair de birkaç kelam edelim isterseniz.
Çok tabii Ebu'l-Fez Elçi Bey 1991'de bağımsızlık kazanıldığı zaman ilk cumhurbaşkanıydı. Tabii çok zor şartlarda aslında şey yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bir yandan Kafkas coğrafyasının o karmaşık durumu, bir yandan ekonomik sıkıntılar, gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve o zaman rahmetli Haydar Aliyev de şeydi biliyorsunuz, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıydı.
Evet.
Milli Meclis Başkanıydı Nahçıvan'da. Daha sonra sıkıntı olunca onu Bakü'ye davet etti ve sonra görevi Sayın Aliyev'e devretti. O da hizmet etmiş bir devlet adamıdır. Allah rahmet eylesin. Azerbaycan'ın birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Azerbaycan'a hizmet etmiş her bir devlet adamının hayırla anıldığını, yad edildiğini biliyorum.
Evet.
Neriman Nerimanov, Mehmet Emin Resulzade, Ebu'l-Fez Elçi Bey, Haydar Aliyev, gerçekten Nuri Paşa, bunların hep hayırla yad edildiğini biliyorum. Allah rahmet eylesin. Zor bir coğrafyada ve zor bir dönemde ekonomik, sosyal, toplumsal, dünya politik zorlukların olduğu bir dönemde ki Sovyetlerin dağılma dönemiydi biliyorsunuz 1991 yılı, 90-91 yılı çok zor şartlarda hizmet etmiş bir devlet adamıydı. Rahmetle anıyorum.
Evet. Tabii bizim 1920'de yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Biliyorsunuz 1926'da harf inkılabı yaptık ama harf inkılabının da Latin harflerine geçiş nedenlerimizden birisi Orta Asya ile kucaklaşmaktı. Bunu gören Sovyet hemen Kiril alfabesine geçirdi. O bölgede ortak dili yok ettiler. Yeni bir yüzyıla doğru yelken açıyoruz. Bu yüzyılda ortak dilli ortak tarih ve ortak kültürle buluşturarak Azerbaycan ve Türkiye'nin bir araya geldiği dış politikada ortak hareket kabiliyetini güçlendirdiği bir yüzyıl olmasını temenni ederek programı tamamlıyorum.
Kazakistan da biliyorsunuz Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçti. Belki bu da bağlılığımızı artıracak. İnşallah Özbekistan da yakında Türk Bay üyesi olursa o da bize güç katar.
Özellikle bu alanda Sayın Vekilim üniversitelere düşen görevi tekrar hatırlatalım. Programı böyle bitirelim. Üniversitelerin yoğun bir şekilde çok özellikle yoğun. Kazakistan ve Azerbaycan'da bu dil hareketlerine destek vermeleri gerektiğini
kültür
düşünüyoruz.
Kültür köprülerini güçlendirmemiz lazım, sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü ülkeler kültürle birbirine bağlanıyorlar.
Evet. Çok teşekkür ederim. Ben bizi kırmadınız. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostları programını burada sona erdiriyoruz. Bu haftaki konuğumuz Türk-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanımız Profesör Doktor Necdet Ünivar'dı. Çok değerli bilgilerle programımızı tamamlamış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.
Parlamentoların Dostluğu.